Ayrım 26. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 382. Evimden alınan bıçaklar. Evimden alınan ve suç delili olarak sunulan bıçaklara gelince. A. Sapı ve kını kahverengi olan bıçak, Şırnağa bağlı Şenoba'da görev yaptığım sırada, takriben bundan belki 15-16 yıl önce, hizmetlerimden dolayı bugün hepimizin müteşekkir olması gereken Babat aşiretine mensup bir korucu lideri tarafından, ki adını bile hatırlamıyorum, bana hediye edilen bir komando bıçağıdır. Ben bu bıçağı Türk Silahlı Kuvvetleri kıyafet kararnamesi uyarınca yıllarca belimde taşıdım. Şu anda dışarıda gördüğünüz subay ve assubayların, komando subay ve assubaylarının veya herhangi bir birlikte görev yapan komando subay ve assubaylarının tamamı bu bıçağın aynını veya bir benzerini veya piyasadan temin ettiği bir benzerini yahut da birlik envanterinde bulunan başka bir benzerini taşır. Üstelik benim evimde sadece bıçağım değil, berem, palaskam, tabanca kılıfım, üniformam, rozetlerim, brövelerim, takdirlerim hepsi bulunmaktadır. Bunlar bir hatıradır. Geriye bunlardan ve anılarımızdan başka bir şey kalmamıştır. Üstelik bunlar açıkta, duvarda, kütüphanenin rafları üzerinde dizili olarak bulunmaktadır. B. Yine suç delili olarak sunulan G3 piyade tüfeği kasaturası ile oradaki koleksiyonuma dahil ettiğim, tıpkı bir G3 piyade tüfeğinin dipçiği gibi, el kundağı gibi, yani kısaca tetiği ve namlusu hariç bütün parçaları gibi şu anda mercan yokuşunda satılmaktadır. Zaten görevsizlik kararı ile savcılığın askeri mahkemeye gönderdiği dosya ekine tarafımızdan aynısı satın alınıp faturası ile beraber sunulmuş, gelen bilirkişi heyeti ikisinin de aynı olduğunu beyan etmiş, dava sonucu da şu anda beklenmektedir. C. Diğer bıçaklarsa tamamen piyasada satılan, gittiğiniz her yerde satılan veya bana hediye edilmiş olan bazıları hizmet anısı, bazıları üzerinde adım soyadımın yazdığı bıçaklardır. Bazılarını da polis almamıştır, evde durmaktadır ve kütüphane üzerindedir. Bazıları benim çalışma odamda duvarda asılıdır. D. El konulan silah benim ruhsatlı beylik silahımdır. Herhalde duvarda asılı duran 2-3 tane bıçak terör örgütünün silahı olarak kabul edilemez. Herhalde darbe ortamı yaratmaya elverişli aletlerden sayılamaz. Meşhur fotoğraf. Bana isnat edilen ve suç delili olarak hem basında hem de iddianamede sunulan diğer bir şey, Şile'de çekilen, hafızam beni yanıltmıyorsa belki 2002, belki 2003 yılı olabilir, hatırlamıyorum. Ben, Muzaffer Tekin, Fikri Karadağ, Müteveffa Kuddisi Okkır ve Hüseyin Görüm'ün bulunduğu bir fotoğraftır. Bu fotoğraftaki kişilerden sadece Muzaffer Tekin'i tanımaktayım. Diğerleriyle orada tanıştım ve daha sonra da sadece Muzaffer Tekin'le görüşmeye devam ettim. Ben o dönemde şu anda kullandığımdan daha büyük, metal, mafsallı bir bacak desteğiyle hareket ediyordum. Daha büyük, boydan boya ve araba süremiyordum. Arabam olmadığı için de dışarı çıkamıyordum. Ancak gelen bir arkadaşım, ki Mahmut Bey, o dönemde yolu o tarafa düştüğünde beni alıp bir hava alayım diye çıkarıp gezdirirdi. Çünkü evde hapis gibi nekaet dönemindesiniz. Bu da tıpkı onun gibi arkadaşlarımla gittiğim, belki bir anma, belki bir pikniktir, hatırlamıyorum ama çok da önemli değil, bu ortamlardan birinde çekilmiş bir fotoğraftır. Daha da önemlisi, şimdi benim albümümde çeşitli sosyal ortamlarda çekilmiş ve o fotoğrafta bulunan kişileri fotoğrafın çekildiği gün hariç bir daha hiç görmediğim onlarca fotoğraf vardır. Şimdi bu fotoğraflardan bir tanesinde bulunan bir adam 3-5 yıl sonra suç işlerse, ben bu suçun ortağı mı olacağım veya ben suç işlersem bu adam bu suçun ortağı mı olacak? Mesela şu anda benim albümümde, geçmişte Güneydoğu Anadolu bölgesinde oradaki köylülerle, korucularla, yerel mülki ve askeri yetkililerle çekilmiş onlarca fotoğrafım var. Silahlı, poşulu adamlarla çekilmiş onlarca fotoğrafım var. Bu adamların hiçbir tanesini bir daha görmedim. Şimdi onlardan bir tanesi bir suç işlerken yakalansa veya ben bir suç işlerken yakalansam veya sayın savcılık makamının iddia ettiği gibi suç işlemeyi planlasam Aklımdan geçirsem, o fotoğraftakiler de o suça ortak mı olacak? O fotoğraf bir suçun karinemsi mi olacak? Eğer öyleyse, Almanya'da görülen Deniz Feneri davasında yolsuzluk ve sahtecilikle paraları zimmetine geçirdiği mahkeme kararıyla sabit olan bir kişinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı ile olan birebir yan yana basına yansıyan fotoğrafı başbakanı bu suça ortak mı eder şimdi? Böyle bir mantık olabilir mi? Belki bir döneme ait bir tanışıklığı ifade eder. O tanışıklığın inkarının karşılığında ortaya konulacak bir delil olabilir belki. Bak, tanımadığın adamla fotoğrafın var denebilir ama bir suça nasıl bir karine olabilir? Üstelik bu tanıma kavramı nasıl bir şeydir? Tanıma, tanımak, bir adamla bir yerde karşılaşmak, iki kuple sohbet etmek, sonra bir daha görüşmemek midir? Bu mantığı hukukun bazen mantık ötesi bir mantık gerektirmesine rağmen, bırakın hukuk içinde, olağan bir mantık içinde bile kabul edemeyiz. Bir tane fotoğraf çıkmış, gel bakalım, sen bu suça ortaksın mantığını, engizisyon mantığı kabul edebilir ama çağdaş hukuk mantığı kabul edemez. Osman Yıldırım denen yıkıcı yobaz terörist. Hakkımda iddianameye yansıyan bir diğer iddia ise, Danıştay'a yapılan menfur saldırının, o katliamın faili olarak müebbet hapse mahkum edilen Osman Yıldırım isimli şahsın akıl dışı, akla zarar iddialarıdır. Önce şu konu açıkça bilinmelidir Sayın Başkanım. Danıştay'a yapılan saldırı bana yapılmıştır. Benim yaşam tarzıma yapılmıştır. Benim korumak için değerlerini ve uyguladığı yasaları korumak için uğrunda sakat kaldığım Cumhuriyet'e yapılmıştır. Yüksek yargı Cumhuriyet'in kalbidir. Bir yargı mensubunun oraya girip orada katliam yapması aynı zamanda Cumhuriyet değerlerine sahip insanlara verilen bir mesajdır. Ben böyle bakarım Danıştay katliamına. Şimdi benim böyle bir insanla, bırakın arkadaş olmayı, tanışık olmayı, aynı ortamda bulunmam mümkün değildir. Benim arkadaşlık ilişkim olan insanlar arasında daha önceden adam yaralamak, gasp, adam öldürme, öz ablasını öldürme, öz yeğenini para karşılığı erkeklere pazarlama, yani fuhuş tellallığı gibi veya bunlardan birkaçını birden veya bir tanesini yapmış suç makinesi görüntüsünde bir tek örnek yoktur. Benim arkadaşlarım namuslu, temiz, yasalara saygılı, dürüst insanlardır. Bu kişi müebbet hapis cezasıyla yargılanırken karar yüzüne açıklandığı zaman asla bu şekilde bir bilgi vermemiş, aksine aldığı cezaya, cezayı kendisine veren mahkeme heyetine, o mahkemenin temsil ettiği rejime hakaret etmiş, benim burada kurmaya ahlakımın izin vermediği şekilde Atatürk'e hakaret etmiş, devamında bu rejimi yıkacağız diye bağırmış, bu yüzden de ayrıca ceza almıştır. Neden sonra bu adam birdenbire hidayete mi eriyor, nasıl oluyorsa, bambaşka bir insan oluveriyor ve artık kim bilir nasıl vaatler karşılığında o hastalıklı hayal gücünün bir ürünü olarak bir ifade veriyor. Daha doğrusu bir ifade verdiriliyor. Sonra da bu ifade ciddiye alınarak sözüm ona burada delil sayılıyor. Bu adamın sorgulama video kayıtlarının çözümlerini inceledim. Bir sayfada diyor ki, ben Oktay Yıldırım'ı tanımıyorum. Öyle uzaktan bir iki defa gördüm. Burada iddianamede diyor ki, Oktay Yıldırım'ı zaten eskiden beri tanırım. Bir sayfasında görevli diyor ki, bu bombaları sana kim verdi Osman'ım? Bu nasıl bir tanık sorgucu ilişkisidir böyle? Osman'ım diyor, bu bombaları sana kim verdi? Savcılığın Osman'ı cevap veriyor. Bizzat Oktay Yıldırım verdi. Bizzat diyor, dikkatinizi çekerim, o kadar emin ki. Üç sayfa sonra diyor ki, Muzaffer Tekin verdi, yine çok emin. Üç sayfa sonra diyor ki, Veli Küçük verdi. En sonunda bir Rasim Görüm'de karar kılıyor. İddianameye yansıyan ifadesinde ise, Oktay Yıldırım'ın da bulunduğu ortamda gibi son derece iğreti, oraya monte edildiği, iliştirildiği besbelli olan bir cümleyle ifadesini tamamlıyor. Şimdi bu adam madem beni tanıyormuş, bizim bu adamla bir telefon görüşmemiz mi olmuş, bir yerde bir ortamda beraber görüntülenmiş miyiz? Bu mantıkla ben de şimdi Bill Gates veya Vladimir Putin'i çok iyi tanıdığımı iddia edebilirim Sayın Başkanım. Ama bu bir kahvehane lakırdısından öteye gitmez ve bu lakırdı asla böylesine ciddi bir mahkemeye yargılama konusu olamaz. Üstelik bu boş bazı iddiaların kanıtlanması çok basit, çok kolay. Hatta bu savcılık makamının iddialarını eğer doğruysa güçlendirmesi için de en önemli araç. Benim 9 senedir telefon numaram değişmedi. 2 tane telefon hattım var. Bu iddianameye konu olan herkesin belli telefon numaraları var. Savcılık bu telefon numaralarının baz istasyonu kayıtlarını istemeye muktedir değil miydi? 18 ay boyunca baz istasyonu kayıtlarını isterdi. Bu bahsedilen kişinin bahsettiği gün, bahsedilen yerde, bahsettiği kişilerle beraber kaç saat boyunca aynı baz istasyonundan sinyal almışız hemen ortaya çıkıverirdi. Ama Sayın Başkanım, ne yazık ki aleyhimize olan delilleri toplamak kadar lehimize olan delilleri de toplamakla vazifeli olan savcılık makamı, ne hikmetse telefonlarla ilgili her kaydı aldığı halde, tıpkı daha önce de bahsettiğim hangi dönemleri kapsadıkları da dahil olmak üzere, daha benzer başka bir sürü kaydı almamış, aldıysa artık bilmiyorum iddianameye koymamış ve sadece bu adamların aleyhimizdeki beyanlarına dayanarak bunları delil kabul etmiştir. Mahmut Esat Bozkurt, Atatürk İhtilali kitabının, ki bana göre bir manifestodur o kitap, yazarıdır Mahmut Esat Bozkurt. Modern Türk hukukunun kurucusudur. İlk Adalet Bakanımızdır. Lahey'deki o meşhur Lotus Bozkurt davasını savunan parlak hukukçu, İzmir İktisat Kongresi'nin müellifi. Mahmut Esat Bozkurt diyor ki, Cumhuriyet'in savcıları Meriç kıyısındaki bir köylünün kaybolan sabanından, Bingöl'ün dağ köylerinden nafakasını bekleyen bir yetimin gözyaşlarına kadar siz sorumlusunuz. Sayın Başkanım, Bozkurt'un bu vasiyeti sadece Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun girişindeki bir panoya altın yaldızlı harflerle yazılmakla kalmamalıdır. İddianame yazma yetkisi verilen bütün savcıların beyin kıvrımlarına, vicdanlarına, akıllarına, ruhlarına kazınmalıdır, nakşedilmelidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ise, bu devletin üzerinde yükseldiği hukukun temellerini Mahmut Esat Bozkurt atmıştır. Oysa görülüyor ki savcılık makamının sorumluluk kaygısı bu temellerle pek de örtüşmemektedir. Çünkü Sayın Başkanım, ben de en az o Bingöl'ün dağ köylerinde nafakasını beklerken ağlayan çocuk kadar mağdurum. 18 aydır benim çocuklarım ağlıyor. Belki ben Meriç kıyısında sabanımı kaybetmedim. Ama İstanbul'un orta yerinde itibarımı, adalete inancımı, hukuka inancımı kaybediyorum. Acaba bu sorumluluğun ne tarafındadır savcılık makamı? Sizin vicdanlarınız bu sorumluluğun ne tarafındadır? Benim hakkımda hiç mi lehte bir delil yoktur ki bir tanesi buraya girmemiştir? Lehteki delillerin buraya konmadığı yetmezmiş gibi 17 aydan bu yana gizlilik garantisi savcılık makamlarının itibari haczinde olan, tekrar ediyorum, savcılık makamının itibari haczinde olan belgeler bir takım basına sürekli servis edilmektedir ve bu şekilde kara propaganda yapılarak hakkımızda denmedik laf bırakılmamaktadır. Ben 17 aydır linç ediliyorum Sayın Başkanım. 17 aydan beri linç ediliyorum. Söylenmedik şey kalmadı hakkımda. Ve ben bütün kalbimle inanıyorum ki, en azından umut ediyorum ki, Mahmut Esat'a adını ve bugünkü saygınlığının hakkını veren tarih, bu soruşturmanın müsebbiplerinin de hakkını ve hükmünü verecektir. Bunu tarih verecek, biz de göreceğiz. Kuvayi Milliye Net isimli internet sitesi, benim yazı yazdığım internet sitelerinden bir tanesidir. İnternet ortamındaki reytingleri ölçen kuruluşlara göre kendi sınıfında çok yüksek bir orana sahip bu site. Benim daha önce de belirttiğim gibi sanal ağda yazdığım 12, belki daha fazla siteden biri. Bu okunma oranının yüksekliğinden mütevellit gelen tepkilere, şikayetlere bir muhatap olması açısından sitenin kurucusu Bekir Öztürk kurumsal bir yapısı olması gerektiğini düşünüyordu ve bunu da bana söyledi. Bana da çok mantıklı geldiği için derneğin kurulması aşamasında kendilerine yardımcı oldum. Nasıl yardımcı oldum? Kurucuları arasında bulundum ve kuruluş bildirisini imzaladım. Hatta Sayın Başkanım, bu derneğin, sitenin adı her ne kadar Kuvayi Milliye netse de ve 2003 yılından beri böyleyse de, bu derneğin adının farklı olması konusunda kendilerine telkinlerde bulundum. Çünkü aynı ismi taşıyan başka derneklerin medyada çok da hoş olmayan görüntülerle gündeme geldiğini konuştuk. Başka bir isim olmalı dedim. Fakat oradaki katılımcılar arasında yapılan tartışmada bu ismin seviyesiz ellere bırakılmamasının, ismin zarar görmesine izin vermek olduğu, bizim yapacağımız derli toplu seviyeli yayınlarla çıkaracağımız dergiyle bunun korunacağı fikri çoğunluk tarafından kabul görünce ben de bu isimde bir derneğin kurulmasına yardımcı oldum. Derneğin hiçbir yasa dışı faaliyeti olmadığı gibi sesini yaptığı yayınlarla, çıkarmaya çalıştığı dergiyle duyurmaya çalışan, herkesin dişinden tırnağından artırdıkları ile ayakta durmaya çalışan bir dernektir. Arkasında holdingler, yardım kuruluşları, tarikatlar veya kaynağı meçhul paralar yoktur. Sitenin servis sağlayıcı ücretini bile çok büyük zorluklarla sitenin yöneticisi en büyük zevki olan müzik aletlerinden bir tanesini satarak ödemiştir. Dernek faaliyetleri olarak da iddianamede benim katıldığım gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları gösterilmektedir. Oysa Sayın Başkanım, sayılan bütün faaliyetler derneğin kurulduğu tarih olan 27.10.2006 tarihinden en az 5 ay önce gerçekleşmiştir. Yani derneğin kuruluşuna en yakın basın açıklaması 5 ay önce olmuştur. Derneğe katılmak için sitede editörlük, moderatörlük yapmak için talepte bulunanlardan özgeçmiş ve sabıka kaydı istememizin nedeni ise, dernek üyeleri arasında belli bir seviyeyi muhafaza edip suç makinesi haline gelmiş profillerin derneğe üye olmasının önüne geçmekti. Yaptığımız şey tamamen hukuk düzeni içerisinde fikirlerimizi yazarak dile getirmekti. Bütün bunların bir suç olarak kabul edilmesi ne yasal ne de akli anlamda kabul göremez. Acaba iddianame savcıları ne tür bir delile dayanarak 114. sayfada Kuvayi Milliye internet sitesinin örgütsel amaçlar için kullanıldığı savını anlaşılmıştır gibi kendinden emin bir kelimeyle iddia etmektedir. Mevcut anayasal düzeni din tüccarlarına, tarikat uşaklarına, bölücülere, federal yapı taraftarlarına, kendisine ikinci cumhuriyetçi diyenlere karşı fikren savunmak acaba ne tür bir terör örgütünün ne tür bir amacı olabilir? Yoksa Atatürkçü, milliyetçi, laik ve anti-emperyalist olmak örgütsel suç oldu da bizim haberimiz mi yok? Sonuç itibariyle Türk hukuk tarihinde görülmemiş bir şekilde 1,5 yıla yakın bir süredir tutuklu olduğum, iddianamesinin yazılması 13 ay süren ancak halen tamamlanmadığı söylenerek ek iddianameler beklenen, elimdeki kısmı 2473 sayfa hacminde olan bir metinle karşı karşıyayım. Böyle bir durumda her mantıklı insan, tekrar ediyorum, her mantıklı insan, İşlenmiş onlarca suç, ortaya konmuş, su götürmez, tartışılmaz yüzlerce kanıt bekler. Oysa elimde Jack'lerdi, Jack'lardı gibi eklerle biten itham cümleleri tek bir delile dayanmaksızın, o dedi, bu dedi türünden dayanaksız iddialar ve onlarca soru işaretiyle malul, düzmece sözde delillerin, sahte imzalı rapor ve tutanakların sıralandığı, bu yetmezmiş gibi bir de üstüne üstlük gizli tanık sıfatı taşıyan, hatta iddianamenin akışı içerisinde yer yer tanığın tanığı durumuna dönüşen, tekrar ediyorum tanığın tanığına dönüşen, aramızda ne gibi bir husumet olduğunu şahısları tanımadığımız için bilemeyeceğimiz, ancak kazayla ortaya çıkan bir tanesinin bizim yıllarca mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü mensubu bir hükümlü olduğu anlaşılan, bazılarınızda ellerine Yüce Türk Yargısı'nın şerefli mensuplarının kanlarının bulaştığı, mahkeme hükümleriyle sabit olan kişilerin, kim bilir hangi vaat ve koşullandırmalarla söyledikleri yalanların, kurguların, senaryoların itibar gördüğü bir metin var. Bir kağıt bloğunun üzerine yazılmış, anlamsız kelimeler bütünü. Üstelik bu metnin şahlık şahbaz olduk dedirtecek en önemli özelliği ise Sayın Başkanım, hakkında kalpazanlık, resmi evrakta sahtecilik, dolandırıcılık, cürüm işlemek gibi, çete kurmak gibi bir sürü yüz kızartıcı suçtan dosyalar bulunan ama yargılanamayan terörist başına sayın mukaddes şehitlerimize kelle demekten hükümlü, Anayasa Mahkemesi'nin 11 üyesinin onu tarafından laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu hüküme bağlanan ve böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini hedef aldığı tescillenen bir partinin başkanı olan başbakanın görevini ifa ederken memleketi Cumhuriyet tarihinin en büyük borç batağına soktuğu başbakanlık görevinin yanı sıra bu garip metnin savcılığını da üstlenmesidir. 26. ayrımın sonu sayfa 391.